Ayrım 63, Bölüm 85, Sayfa 630. Gorev, Yamağan'ın burnunu kentin güneydoğu bölgesinde Fatın Chase'deki evin ön kapısındaki girişe çevirdi. Motosikletten inerken Raşit Plymouth'la arkasından geldi. Garajın çıkışını kapatmadı. Arabayı sokakta park etti. Otomobilden indi, kapıları kilitledi. Gorev'le birlikte basamakları çıkıp ön kapıyı çaldı. Kapıyı bu kez Abdullah açtı. İçeri girdiklerinde Raşit sordu. Moses nerede? Uyuyor. Bütün gece nöbet tuttu. Uyandır onu, yapılacak işler var diye terslenen Raşit, Moses'ın yanından geçip garaja doğru yürüdü. 08.14 GM Savannah 4 numaralı karayoluna çıkınca şoför gaza bastı. Araba homurdanarak 160'a çıktı. Kirk yine ortaya, Carla Sheriff'in yanına oturmuş, genç kadının öbür tarafına da Razan yerleşmişti. Sabahın o saatinde DC'ye giden yol kalabalıktı ama şoför hızlı şeride geçti ve önündeki arabaları selektör yaparak korna çalarak uyardı. Kirk saatine baktı. Bu artık senin ve adamlarının halledebileceği bir iş değil Razan. Eğer uyduğumu dinlersen bu işin dışında kalman çok daha iyi olur. Acilen yardım çağırmam gerek. Bir de eğer bulabilirsen bir haritaya ihtiyacım var. Razan düşündü. Sinirli bir şekilde Carla'ya bakıp başını salladı. Sakın unutma. Nikola'ya mümkün olduğunca zarar verilmemesini istiyorum. Kösk elini uzattı. Cep telefonu. Washington DC Güneydoğu Bölgesi 08.30. Raşit çamurla kaplı Nissan'a yaklaştı. Cebinden anahtarı çıkarıp alarmın düğmesine bastı. Nissan'ın farları yanıp söndü, merkezi kilit açıldı. Arka kapıları açınca minibüsteki mühürlü iki petrol varili görüldü. Varillerin hemen yanında yerde minibüsün arka kapısına yakın uydu antenine bağlı dizüstü bilgisayar ince kablolarla varillere bağlanmıştı. Raşit minibüse girdi. Arkasından da endişeli bir yüzle Gorev geldi. Ne yapacaksın? Patlayıcıyı harekete geçirmesi için bilgisayarı ayarlayacağım. Raşit cebinden içinde disket olan sert plastik zarfı çıkardı. Bundan tam 2 saat sonra 10.30'da patlayacak şekilde ayarlayacağım. Ebu Haşim Amerikalılara yarım saatlik ek süre tanıyacak ama hepsi bu kadar. Gorev Raşit'in kolunu sıkıca tuttu. Bunu şimdi yapman gerekli mi? Emir böyle Gorev. Raşit kolunu çekti. Dizüstü bilgisayar açıp çalıştırdığında şakaklarından ter damlıyordu. Ekran açıldı. Başlangıç yazılımı devreye girdi. Yazılım yüklenince Raşit plastik zarfı açtı, disketi çıkarıp bilgisayara yerleştirdi ve Enter tuşuna bastı. Disketin yüklenmesi tamamlanınca ekranın sol üst köşesinde aktif, devam etmek için parolayı girin komutu çıktı. Raşit El-Vaka parolasını girdi. Ekran karardı, sonra yeni bir komut göründü. Geri sayım süresini girin. Raşit saatine baktı. Yelkovanın tam altının üzerine gelmesini bekledi. 02.00.00 sayılarını girip yeniden Enter tuşuna bastı. Ekranda yeni bir satır belirdi. Geri sayım başladı. Patlamaya 2 saat var. Raşit'in girdiği 02.00.00 ekranda belirginleşti. Sonra saniyeler azalmaya başladı. 01.59.59, 01.59.58, 01.59.57. Raşit'in yüzü mutlu bir ifadeyle aydınlandı. Oldu. Dönüp Gorev'e baktı. Carla gelince yola koyuluruz. Ya sonra? Minibüsü Washington'ın merkezine yakın bir yerde bırakırız. 15. caddede Abdullah'ın bir arkadaşına ait bir teslimat yerine. Sonra da arabayla Baltimore'a gideriz. Ebu Haşim aksi bir karar vermezse gerisini bilgisayar halleder ve zamanı geldiğinde varilleri patlatır. Gorev huzursuzdu. Ya polis ya da FBI Washington'a giderken yolumuzu keserlerse, belki de kente giren tüm arabaları arama emri almışlardır. İşimize karışmak için çılgın olmalı lazım. Gerekirse sinir gazını ben harekete geçiririm. Yapmam gereken tek şey yeniden parolayı girip bilgisayarın patlayıcıları hemen ateşlemesini sağlamak. Raşit elinin tersiyle yüzündeki teri sildi. Minibüsten indi. Gorev'in de geldiğini görünce arka kapıları kapattı. Alarmı yeniden çalıştırdı. Merkezi kilitleme sistemi tık diye bir ses çıkararak kapandı. Gorev hala huzursuzdu. Bana pek doğru gelmiyor Raşit. Böyle planlamamıştık. Ne oluyor Gorev? Sinirlerim mi bozuldu? Gerçeği kabul edemiyor musun? Bu kadar ileri gideceğini hiç düşünmemiştim. Gitti işte. Dinle Raşit. Amerikalılara ölene kadar süre tanıman gerekiyordu. Gorev'in yüzünden soğuk terler boşandı. Ya kalan süre istediklerimizi yapmak için yetersizse, o zaman başkentlerini ölüme mahkum etmiş olurlar. Bölüm 86, Washington DC, 08.16. 8 kilometre ötede FBI Genel Merkezi'nde Tom Murphy masasının başında oturmuş öfkeyle soluyordu. Chesapeake'i havadan arayan helikopterler, yerden de tüm kıyıyı ve içerileri arşınlayan ekipler, teröristlerin polis arabasına benzeyen beyaz minibüsünden en ufak bir belirti bulamamışlardı. Başkan yardımcısı, son 10 dakika içinde 2 kez telefon etmiş, Murphy'yi adımlarını hızlandırması için sıkıştırmış ve sanki gerekliymiş gibi sürenin dolmasına 90 dakika kaldığını hatırlatmıştı. Murphy yüzündeki teli silerek Chesapeake'deki son durumu öğrenmek için telefona uzandığında kapı açıldı. İçeriye koşar adım giren Larry Holmes'un yüzü öylesine kızarmıştı ki binada yangın çıktığını sanan Murphy ayağa fırladı. Tom, Kirst telefonda. Onu Montreal uçağında sanıyordum. Ne cehennemde? Holmes gergin ve heyecanlı bir sesle sözünü kesti. İnanmayacaksın, Tom onları bulmuş. Kirst orospu çocuklarını bulmuş. 9 dakika sonra Kirst'le kısa ama gergin bir konuşma yapan Murphy hatta kalmasını söyleyerek telefonu Holmes'a uzattı. Odaya Holmes'un sevinç içinde aktardığı haberleri duymaya gelen 6 ajan daha doluşmuştu. Murphy adamları iterek kendine yer açtı. Heyecanla duvardaki haritaya seyirtti. Haber yayıldıkça çevredeki açık bürolarda da gürültü kopuyor. İnsanlar bilgisayarlarının başından heyecanla kalkıp oraya koşuyorlardı. Ama tüm dikkatini haritaya veren Murphy etrafındaki hareketliliğin farkında bile değildi. Güneydoğu bölgesinin sınırındaki Fulton Chase'i biliyordu. DC'nin 8 kilometre ötesinde sefil bir suç yatağı. Dan, hemen tehlikeli maddeler birimindeki çocukları bul diye bağırdı omuzlarının üzerinden. Ordu teknik destek biriminde. Yardıma ihtiyacım olduğunu söyle. Güneydoğu'da Virginia Caddesi'nde Capital Elektrik Santrali'nin yanında harekete hazır olmalarını istiyorum. O heriflere sivil giyinmelerini, sivil arabalarla gelmelerini de söyle. Bizi ele verecek hiçbir belirti olmamalı, anladın mı? Hemen şimdi deney. Hemen. Ajan giderek kalabalıklaşan kapısının önü kendilerine ihtiyaç olabilir miyim, yapabilecekleri bir şey, herhangi bir şey bulunabilir miyim merakıyla bekleşenlere doğru bürodan koşarak fırladı. Murphy ayaklarını yere sağlam basarak paniksiz heyecansız düşünmeye başladı ama kolay olmuyordu. Önünde 90 dakika belki de daha az vardı. Üstelik ilgilenmesi gereken yapılacak yüzlerce iş. Kirst, Carla Sheriff'in o sabah Raşid'in kimyasal maddeyi kentin merkezine götüreceğini söylediğini anlamıştı. Ama genç kadın malın ne zaman nereye götürüleceğini bilmiyordu. Tanrım, Kirst bunu nasıl başardı? Ama Murphy bunu fazla düşünmedi. Daha sonra Kirst'le buluştuğunda da öğrenirdi. Şimdi aldığı habere şükrederken ağlamak üzereydi. Yine de tüm dikkatini önündeki sorunlara vermeye çalıştı. Ters gidebilecek o kadar çok şey vardı ki bir yanlış anlama her şeyi mahvedebilirdi. Ajanlardan bir timi evin civarına göndermek, hatta içeriye sokmak korkunç bir beceri ve uzmanlık gerektiriyordu. Ancak Murphy'nin gözünü asıl korkutan bunu süratle yapmak zorunda olmasıydı. Ellerini kollarını sallayarak içeriye girmeleri söz konusu bile olamazdı. Bu her şeyi havaya uçurabilirdi. Teröristlerden herhangi biri paniğe kapılabilir, bombayı zamandan önce patlatabilirdi. Her şeyden önce kuşkularını çekmemeye dikkat etmek zorundaydı. İşte bu da büyük sorun olacaktı. Güneydoğu bölgesinin uyuşturucu ve suç yatağı bazı mahallelerinde insanlar sadece havayı soluyarak kanun adamlarının kokusunu alabilirdi. Üstelik ya Raşit Hücre evinin yakınına tehlike anında haber verecek gözcüler koymuşsa, koymamış da olsa Murphy tüm adamlarını bölgeye sokmayı da başarsa eninde sonunda görülecekleri kesindi. Federal ajanların özellikle de kalabalıkken göze batmak gibi kötü bir alışkanlıkları vardı. Adamın hazır bekleyeceği, hücre evinden uzakta bir buluşma noktası bulması gerektiğini biliyordu. Ne çok uzakta ne de fazla yakında. Hücre evinin bulunduğu sokağa kolayca ulaşabilecek bir yer. Haritayı bir çılgın gibi incelerken Fulton Chase'den 400 metre kadar uzakta böyle bir yer bulunduğunu anladı. Hızla karar verdi. Parmağını haritaya bastırıp bağırdı. Bu bölgeyi bilen var mı? Ajanlar çevresine doluştu. Evet efendim dedi içlerinden biri. Öyleyse bütün hızınla oraya koş. Yanına sivil arabalarla 6-7 kişi al. Siren çalmanızı, ışıklarınızı yakmanızı istemiyorum. Geçici komuta merkezi olarak kullanabileceğimiz, dikkat çekmeden çok sayıda araba park edebileceğimiz bir yer bulmanı istiyorum. Hem de çabuk. Bir servis istasyonu ya da geniş ve kalabalık bir alanı olan bir depo da olabilir. Oralarda böyle bir yer biliyor musun? Tabii. Bölgede bir sürü boş atölye falan var. İstediğinizi seçebileceğiniz kadar. Uygun olanını bul. Hemen. Sonra da bana haber ver. Ben de tehlikeli maddeler ekibine bizimle nerede buluşacaklarını bildireyim. Ama ben gelene kadar kimse, tekrar ediyorum hiç kimse, Fulton Chase'e ya da o kahrolası hücre evine yaklaşmayacak. Anlaşıldı mı? Hadi şimdi git. Ajan yanında birkaç meslektaşıyla birlikte mermi gibi fırladı. Murphy döndü. Holmes'a bakarak bağırdı. Kirst hala hatta mı? Evet hatta diyen Holmes ağzıyı kulağına yapıştırmıştı. Söyle ona telefonu kapatmasın. Onunla 2 dakika sonra konuşacağım. Murphy başka bir ajana bakarak parmaklarını şaklattı. Chuck, en iyi sivillerimizden 6'sını istiyorum. Hepsi siyah olmalı. Sokaklarda keşif yapacak, işlerinden biri de yakından görebilmek için eve yaklaşacak. Onun için çevreye kolaylıkla karışabilecek olanları seç. Yoksa Raşit ve arkadaşları tehlike kokusu alırlar, boka batarız. Murphy terli yüzünü elinin tersiyle sildi. Bir de Güneydoğu bölgesine 25 ajan gönder. Benden haber alıncaya kadar Garfield Park'ı yakınlarında beklesinler. Unutma, herkesin sivil arabalara ve minibüslerine binmesini istiyorum. Duydun mu? Anladım. Murphy yeniden Holmes'a döndü. Larry, telefonu birine ver ve Collins ile Morgan'ı bul. Olanları anlat. Kösk'ün Maryland'den geldiğini, bizimle 4 numaralı yol üzerinde Forestville yakınında buluşmak istediklerini söyle. 15 dakikada orada olabilirler mi sor. Eğer olamazlarsa kışlarını kaldırıp bütün hızlarıyla güneybatı bölgesine gelsinler. Çabuk. Buluşma noktasını belirler belirlemez nereye geleceklerini söylerim. Murphy heyecandan soluk alamaz bir halde masanın başına koştu. Titrek eliyle cep telefonunu aldı. Hırsla müdür yardımcısının numarasını tuşladı. Karşısındaki telefon bir kez çaldıktan sonra açıldı. Cage, Matt, onları bulduk diye bağırdı Murphy. Başkanı o pezemekleri bulduğumuzu söyleyebilirsin. Güneydoğu'da Fulton Chase'de bir evdeler. Kimyasalı da oraya gizlemişler. Chesapeake'in 12 kilometre dışında Collins'in cep telefonu çaldı. Telefonu açtı. Larry Solms'un sesini tanıdı. Arkasında koro gibi yükselen uğultuyu duydu. Jack, devam et Larry. Jack, beni iyi dinle. Bölüm 87. Washington DC Güneydoğu Bölgesi 0848. Raşid ile Gore hücre evinin oturma odasına girdiklerinde Moses Lee pencerenin önündeki koltuğa oturmuş kucağında bir MP5 kahve içiyordu. Kardeşlerim nasılsınız? Sokağa dikkatle gözlediniz mi? Diye sordu Raşid. Tabii. Gece yarısına kadar nöbet tuttum. Abdullah nöbeti devraldıktan sonra da birkaç saat uyudum. Şimdi sıra yine bende. Lee ayağa kalktı. Üzerine sımsıkı yapışan pamuklu tişörtünün altında kaslarını iyice şişirdi. Eliyle pencereden dışarısını gösterdi. Endişe etmene gerek yok. Burası gerçekten sakin. Görünürde aynasız falan olmadığı gibi bu çevrede bizi rahatsız edecek göt deliği de yok. Raşid pencereye yaklaştı. Leş gibi olmuş perdeyi endişeli bir ifadeyle araladı. Sokağa bir göz attıktan sonra omuzun üzerinden Gore'ye seslendi. Çoktan burada olmalıydı. Belki de trafiğe yakalandı. Altında motosiklet var Gore. Bir sorun olmaması gerekir. Ya motor bozulduysa? Öyleyse neden telefon etmiyor, numarayı biliyor. Gorev'in gözlerinde endişeli bir ifade vardı. Omuzunu silkerek merak etmemeye çalıştı. Karla için endişelenme, gelecektir. Raşit kuşkuyla kaşlarını çattı, Moses'a döndü. Gözlerini sokaktan ayırma, geldiğini görürsen bana haber ver. Saatine bakıp yeniden Gorev'e döndü. Eğer 20 dakika içinde gelmezse onsuz gideriz. 08.32 4 numaralı yolda kuzeybatıya DC merkezinden 20 km uzaklıkta bulunan Forestville'e doğru son sürat ilerlerken Collins endişe içindeydi. Son 3 gecedir üzerinde hissettiği baskı, Kösk'le ve kadınla ilgili haberleri öğrendikten sonra iyice artmıştı. Morgan'la birlikte Chesapeake'den yola çıktıklarından beri ikisi de şaşkındı. Collins kafası hızlı bir biçimde çalıştırıyor, vücudu yay gibi geriliyordu. Hücre evini buldular. Acaba Raşit hala orada mıydı? Ya gitmiş ve kimyasalı da yanında götürmüşse? Gitmediyse evdekilerden haberi olmadan eve nasıl girecekti ki? Bomba hala evde bile olsa zamandan önce etkisiz hale getirebilecekler miydi? Ya her şey ters giderse? Murphy'nin bir planı olması için Tanrı'ya dua ediyordu. Ama düşündükçe durumun ne kadar ümitsiz, ne denli tehlikeli olduğunu çok daha iyi kavruyordu. Raşid'in en ufak bir tehlike belirtisi hissettiğinde gözünü kırpmadan şehit olacak, yanında da Washington halkının yarısını götürecek teröristlerden olduğundan emindi. Raşid, onu yeniden bulma düşüncesi Collins'in yüreğinin hızla çarpmasına, önündeki yola bakarken sırılsıklam terlemesine neden oluyordu. Morgan arabayı çılgın gibi kullanıyor, gaza basmış, kilometre ibresini 170'lerin üzerine çıkarıyordu. Hız şeridinden tüm sirenler açık büyük bir gürültüyle ilerliyordu. Alışveriş merkezi sağda diye bağırdı Collins. Bir sonraki çıkış kullan. Morgan otoyoldan çıktı. 2 dakika sonra Murphy'nin Kursk'la buluşması için kararlaştırılan otoparka girdiler. Otoparkın önündeki alanda koyu camlı Savannah'yı arabanın yanında durup bekleyen Kursk'ü gördüler. Kursk elini salladı. Sonra Savannah'ın arka kapısını açtı. Bir kadın indi. Collins kadının Carla Sheriff olduğunu anladı. Solgun ve bitkin görünüyordu. Morgan Savannah'ın yanına gelip durduğunda Kursk kapıyı hızla kapattı. Araba dönüş yapıp lastik cayırtısı içinde uzaklaştı. Collins ağzı şaşkınlıktan bir karış açık sordu. Neler oluyor Kursk? Rus Ford'un arka kapısını açıp Carla Sheriff'i koltuğa oturttu. Sonra yanına geçti. Yolda anlatırım. 08.59 Boş depo Güneydoğu Otoyolu'nun hemen kenarında Fulton Chase'den 400 metre uzaklıktaydı. 4 ay önce hemen hemen boşalmış olmasına rağmen bu sabah etrafı açık otoparkını 6 otomobil, koyu renk camlı 2 Dodge minibüs ve endişeli görünen 20 kadar federal ajan doluşmuştu. Gri bir Ford Galaxy otoparka saptı. Hızla arabalara yaklaşıp durdu. Tom Murphy ter içinde inerken arka kapıdan 3 ajan daha göründü. Murphy neredeyse panik içinde adamlardan birinin yanına koşup kükredi. Collins de Morgan'la cehennemde burada olmaları gerekirdi. Adam Murphy'nin omzu üzerinden otoparka yeni giren bir FBI arabasını gösterdi. Hemen arkanızdalar efendim. Her krizde sürenin sonuna yaklaşılır ve görünürde olumlu bir çözüm olmazsa panik yaşanır. Güvenlik güçleri ve rehine araçları, özellikle de insan hayatını tehdit eden durumlarda güç bir pazarlığın son anlarındaki gerginliği azaltmak için ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, panik korkunç yüzünü gerçekleştirmeye başlar. Bazı rehine aracıları bu paniğe süre sonu histerisi adını verirler. Son an yaklaşır ve gerginlik artarken bitkinlik de denklemi etkilemeye koyulur. Asabi korkular baş gösterir. Yalın dehşet yayılır. Tom Murphy böylesi anları bir çeşit hortuma benzetirdi. Fırtına şiddetlenir, etraf karışır ve insanlar çıldırdığında belli bir taktiğe başvururdu. Çevredeki herkese kahrolası ağzını kapatmasını söylemek, fırtınanın ortasında sakin bir yer bulmak, sürenin sonuna yaklaşan sorununu kafasından atmak, açık, sakin, mantıklı adımlarla yapılacak işler listesini gözden geçirmek. Oysa bu sabah bir türlü öyle olmuyordu. Her şeyden önce Carla Sheriff'le çabucak gerçekleştirilen umutsuz bir görüşmeden sonra Collins, Morgan ve Kösk'ün biraz daha sorgulaması için genç kadını minibüslerden birine göndermiş, hücre evin içini gösterir bir plan çizdirmiş, içeridekilerin adlarını söyletip tarif ettirmiş ve şimdilik işin dışında tutmaya karar vermişti. Şimdi de çevresinde 20 kadar heyecanlı, ne yapacaklarını bilmek isteyen ya da son 15 dakikada Murphy'nin genel merkezden buluşma yerine gelişi sırasındaki gelişmeleri anlatmaya çalışan ajan vardı. Parmağını adamlardan birini uzattı. Dave, keşif yapan adamlardan ne haber? Üçü de evin bulunduğu sokakta. İçlerinden biri 2 dakika önce evin önünden geçti. Sokakta gri bir Plymouth, evin hemen önünde de siyah bir Yamaha motosiklet var. Bir hareket falan hiç yok. Hem alt hem de üst kattaki bütün perdeler kapalı olduğu için adamımız içeriği görememiş. Murphy düşündü. Plymouth ve motosiklet dışarıda olduğuna göre minibüsün hala garajda olma ihtimali nedir? Raşit minibüsü DC'nin merkezine yakın bir yere götürmüş olabilir mi? Yalvarırım Tanrım, minibüs hala orada olsun. Adamlarına söyle, bir hareket görür görmez bana haber versinler. Ev neye benziyor? 2 katlı ve harap. Sokaktaki öteki evlerin çoğu gibi. Ya garaj? Adamımız yeterince sağlam görünen, yukarıdan kapatılan bir kapısı olduğunu söylüyor. Gürültü yapmadan kırılamaz, zorlanamaz diyor. Yine de arabayla çarpıp açabiliriz. Hayır, çok tehlikeli. Kimyasal hala oradaysa kazayla patlatabiliriz. Evin iki yanındakiler boş mu? Öyle görünmüyor. Yakında boş görünen bir ev var mı? Gidip kapılarını çalmadıkça söylemesi güç. Çocuklar kapılarını çalsın mı? Hayır. Şimdilik sadece o kahrolası evi gözlemelerini ve yapmaları gerekeni yapmalarını istiyorum. Yüzü ve gömleği terden sırılsıklam bir başka ajana döndü. Teknik ekiptekiler ne yapıyor? Dinleme cihazlarını hala kuramadılar mı? Şu anda kurmakla uğraşıyorlar Tom. Minibüsü sokağın sonuna yakın evden görülemeyecek bir yere park etmişler. Orada kalmalarını söyle. Bir şey yakalasalar da yaklaşmalarını istemiyorum. Murphy, teknik minibüste dinleme cihazları işe yarayacak mıydı bilmiyordu. Ama yine de denemeye değerdi. Sokaktaki çocuklardan biri evin arkasına bir göz atmayı denedi mi? Eve arkadan girebilir miyiz bilmek istiyorum. Elinde telsiz olan bir ajan cevap verdi. İçlerinden biri şu anda bununla meşgul, beni arayacak. Çevredeki evlere bakılırsa arkadaki evin küçük bir bahçesi olmalı diyor. Tanrı aşkına söyle ona dikkatli olsun. Arkada da gözcüler olabilir. Bunun farkında Tom. Murphy, korku, bitkinlik ve asabi heyecan karışım bir hisle ürperdi. Çevresindeki tüm ajanların da aynı durumda olduğunu düşündü. Sürenin dolmasına topu topu bir saat kalmışken, Raşit'in ne zaman harekete geçeceği bilinmezken gerginlik havayı elektriklendiriyordu. Enerjisinin hızla azaldığı bir sırada Murphy süre sonu histerisinin sinsice yayılmaya başladığını farkındaydı. Öyleyse seni arar aramaz bana haber ver. Yüzündeki teri kim bilir kaçıncı kez sildikten sonra kadının bulunduğu yeşil minibüse koşup bindi. Daracık minibüsün içinde Carla Sheriff, Collins ve Morgan'ın arasına oturmuş, Kirst de karşılarına geçmişti. Ter içindeki yüzüyle korkunç bir baskı altında görünüyordu. Vücudu öylesine titriyordu ki Murphy yıkılmayacağını merak etti. Yardımına ihtiyacımız olacak dedi aceleyle. Eve girebilmek için sana ihtiyacımız var. Bunu yapabilir misin? Bilmiyorum. Gözleri korku içindeydi. Bak küçük hanım, çok zamanımız yok. Tek umudumuz da sensin dedi Murphy. Raşit seni bekliyor değil mi? Evet. Öyleyse bunu hemen yapmalıyız. Murphy döndü. Adamlardan birine bakarak parmaklarını şaklattı. Kıza bir mikrofon takılsın. Hemen şimdi. Kıza ses alma düzeni takılsın. Tom diye araya girdi Collins. Bir sorunumuz var. Ne? Motosikletle gelmesini bekliyorlar. Ne? Collins açıkladı. Murphy homurdanarak avucunu alnına vurdu. Aman tanrım, bu kargaşada Carla Sheriff'in Chesapeake'den nasıl gelmesi gerektiğini düşünememişti. Bu saatten sonra 1000 cc'lik Honda'nın eşini hangi cehennemden bulacaktı ki? İşte şimdi tekerleğe bir çomak sokulmuştu. Umutsuzca kafasını salladı. Tanrım, boku yedik Jack. Belki de onu içeri sokmanın başka bir yolu vardır. Tanrı aşkına nasıl? Collins anlattı. Sözleri bitince Carla Sheriff'e bakmak için döndü. Asıl soru bunu yapabilir misin derken genç kadının bembeyaz olduğunu gördü. Ayrım sonu sayfa 641. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Enter. ENTER. Fulton Chase. FULTON. CHASE.